Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi muhabbetle selamlıyoruz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyimiz Mehmet Emin Okur'la birlikte bir hayrola da tekrar beraberiz. Mehmet abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Mehmet abi yeni dönem başlıyor.
Ne zaman başlıyor?
Bir hafta içerisinde üniversiteler bir anket yapıldı. Ankete katıldınız Mehmet abi, YÖK'ün yaptığı ankete?
Katıldım mı acaba? Çok şeyler geliyor bize, onu işaretliyoruz ama... Sonradan gördüm ben de. Herhalde ben de evet demişimdir yani.
Yani 30'a yakın. Bayağı
kurula uzun... sorulsun demişimdir bir şey yapılırken.
Yok uzun uzun bayağı sorular vardı. Siz onları cevaplamadığınıza göre katılmadınız demek.
Neyse 30, söyleme burada
30
o zaman.
Bine, 30 bine yakın şey katılmış akademisyen. Gönüllüydü canım, gönüllü bir katılım gerektiren bir şeydi. Ve dolayısıyla teorik derslerin, çevrimiçi online uygulamalı derslerin efendim yüz yüze yapılması noktası bir karar çıktı. Bununla... Hem öğrenciye sormuş oldular, hem hocalara sormuş oldular, hem Sağlık Bakanı'ndan görüş aldılar. Böyle ilginç bir aslında yönetişim stratejisi takip ettiler. Güzel oldu yani, iyi böyle bir karara varmış olmaları. Dolayısıyla dersler, teorik dersler en azından yine cam cama olacak yani.
Öyle, mesele de biraz da sirkülasyonu önleyebilmek hocam. Üniversitelerin açılması, liselerin, ilkokulların açılmasına benzemez. Çünkü bir evin içinden gidiyor çocuk liseye, okula ama yer değiştiriyor, şehir değiştiriyor üniversite öğrencisi. En mühim şey bu da yani, evet. Bütün şey bozuluyor. Bir adam bir yere geliyor, öteki adam başka bir yere, şehre gidiyor. Bu da neyi getiriyor aslında? O kapanmayı bozan, en çok bozan bir şey. Onun için ne kadar adam yerinde sabitlenirse bu hastalık zamanı, o kadar bir avantaj. Şehir manasında da öyle yani, sadece ev değil yani. Üniversitelerin
şehirde hareketliliği azalması lazım.
Tabii şehirden şehre insanlar gidiyor. Bu sefer bir hastalık bir yerde yoğun, mesela şimdi yeni bir kural daha gelmiş. Şehirlerin tabiri caizse reytingine göre yasaklar artacak, azalacak. Onun için o da önemli bir şey. Yani değil mi? Bir şehirde hastalık az ama basıyor, transfer çok olan şehirden oraya doğru, o da çoğalıyor bu
akış,
sefer.
Akış çoğalıyor, evet. Şimdi tabii bu pandemi süreci bir an önce geçsin diye dua ediyoruz. Allah o noktada hakikaten.
Aşı meselesi mesela Nisan'a kadar veya herhalde bir Mayıs'a, Haziran'a kadar toplumun yarısı aşılanmış olacak herhalde.
Evet, o tabii daha sonraki süreçte yani yapılan şu anki araştırmalarda da entübe olan hiç aşılanmış insan yok. Entübe olmadığı görülmüş. Dolayısıyla aşılarda bir şey var.
Tesiri
var. Şimdi Mehmet abi tabii konumuz Covid pandemi ya da bu süreçler, aşılar, bunlarla ilgili zaten konuşuyoruz, konuştuk. Fakat bu hani mobilizasyon dediğimiz, hani yer değiştirme, insanların özellikle bir yerlerden bir yerlere gitmeleri, gelmeleri, bu hem eğitim yöntemi olarak da hani yollarda, tarikatlarda çok böyle kimi tarikatlarda özellikle tercih edilen bir şey olmuş. Yani bir üniversite öğrencisinin de son tahlilde belki hayatındaki en önemli değişimlerden bir tanesi, özellikle Anadolu'dan gelenler için, böyle büyük bir şehre gelmek, bir üniversite ortamına girmek, velev ki çocuk İstanbullu bile olsa, o üniversite ortamına girmiş olmanın getirdiği bir aslında hani tesir var. Bu bir aslında terfi etmek, yani bir tür hani kendi kişisel gelişimi açısından önemli bir nokta bu. Hani bunun bir tık ötesi de yurt dışına gidip tahsil görmek tarzında. İşte bu Doğan Cüceloğlu vefat etti, Allah rahmet eylesin. Onun böyle son dönemde özellikle işte bir takım videoları Instagram'dan, şuradan buradan ya da kitapları çok böyle paylaşılırdı. Özellikle iletişim konusundaki tavsiyeleri de birçok insan tarafından benimsenmişti. Biz bir ara Altınoluk dergisinde de onunla bir röportaj yapmıştık. Ben o dönemki yapmış olduğumuz röportajın içeriğini şöyle bir baktım, bu dönemde söylediklerine bir baktım, bayağı ciddi bir anlamda mesafe kat ettiğini gördüm. Tabii efendim, ne mesafe kat etti, sen nereden nasıl bunu tayin ediyorsun diyecek olanlar olabilir ama şunu gördüm, biraz maneviyat dozu artmış, yerli ve milli bir çizgiye yaklaşmış. Şimdi Amerika'dan ilk geldiğinde böyle değildi. Daha belki şu anda efendim güzel efendim şeyler var. Şunu söylemeye çalışıyorum, biraz uzattım belki ama yani son tahlilde insanın içinde bulunduğu ortam, beraber yaşadığı insanlar onun söylemini de değiştiriyor. Daha belki güzele veya kötüye doğru efendim yönelmesine yol açıyor. Bu açıdan da yani mobilizasyonun biraz kısıtlanması bu aşı döneminde, yani aslında bu biraz kendi halimizde duralım, kendi efendim öz yalnızlığımızda tefekküre yoğunlaşalım, güzel, ama özellikle üniversite eğitimi açısından, hani o sosyalleşme açısından, evet, menfi etkileri de olmuştur değil mi Mehmet abi? Bu, evet, konuda neler söylemek istersiniz?
Ya hocam aslında çok, yani Doğan Cüceloğlu'nun vefatıyla da bir takım şeyler ortaya çıktı. Biz aşağı yukarı Doğan Cüceloğlu'nun Türkiye'de isminin duyulmaya başlaması bir 25 seneyi bulmuştur. Ki biz yani ilk onun ismini ilk duyanlardanız. Yani dikkatimizi çekmişti. Belki de o işlerle de uğraştığımız için de. Yani üstün dökmeni, Doğan Cüceloğlu'nu böyle çok piyasa bilmezken bizim dikkatimizi çekmişti o zaman. Sizin söylediğiniz gibi tam o zamanlardan böyle bir Amerikan etkisi hissediliyordu zaten.
Aksanda bile değil
tarzında
mi?
Tarzında da hissediliyordu. Konuştuğu şeylerde de hissediliyordu. Hatta bizim çok da böyle şey yapmadığımız, prim vermediğimiz o her şey kişisel gelişimle metaforunda da, yani bu mesele bizim de meselemiz aslında. Tabii ki şahsın gelişimi burada önemlidir ama sanki şahsın gelişimi tamamen bir ütopya, o aşılır, o nirvanaya çıkılırsa her şey olur falan gibi bir şey de var. Ya aslında bu genel bir, yani toplumun değişimi fertlerle başlayacak ama bir taraftan da ona itiraz ediyorlar. Diyorlar ki yani sadece kişisel gelişimle toplum değişmez. Ama onun birbirini bütünlemesi lazım vesaire. Ama bu da hep bu Amerikan aydınlanmasından falan çıkaran şeylerdir aslında. Hikayelerdir. O ayrı bir boyutu hadisenin.
Tamam, çok güzel bir noktaya, evet, geldiniz. Şu açıdan benim kendi aslında demin ifade etmeye çalıştığım noktaya da tam böyle yaklaştı. Yani şimdi kişisel gelişim tamam öyle. Bireysel özgürlük, insanın, evet, kendi potansiyelini gerçekleştirmesi. Tamam, bunlar güzel şeyler. Fakat bunun hangi ortamda gerçekleştiği de çok önemli yani. Hı. Şimdi Amerika'da siz kişisel gelişimle ilgili bir yol tutturduysanız ayrı, evet, bir yere geliyorsunuz. Evet. Türkiye'de ayrı bir yola geliyorsunuz. Yani o kıvam meselesi, evet, biraz toplumla da alakalı bir şey. Evet. Yani bizzat Doğan Cüceloğlu'nun kendisinden bunu ben gözlemlediğim, doğru, için, doğru, söylüyorum.
Bir de şu var hocam, mesela doğal ortam çok önemli bir kavram bence. Şimdi genelde biz doğal ortam diyerek kendimizi kandırıyoruz mesela. Şunu yapıyoruz. İşte öyle bir ayarlıyorsun ki klimayı. Yani doğala en yakın gibi. Mesela klima işte, yani soğutan klima aslında.
Doğal bir şey değil yani.
Ya doğal değil
ne
zaten.
Uğraşırsan şey. Uğraş. Evet.
Bizim doğal ama mesela hayvanat bahçesindeki hayvanlar gibi. Yani onlara doğal ortamını hazırlıyoruz. Ya hayvanat bahçesi bizzat doğal değil zaten. Yani hayvanı alıyorsun, buraya sokturuyorsun. Diyorsun ki hayvana doğal ortamında falan filan yapacağım ben bunu. Biraz kişisel gelişime ben böyle baktığım için. Yani insanı doğal ortamında tutmuyor zaten. Ne için gerekli bu? En sonunda nihayet kapı nereye çıkacak hocam? Kariyere çıkacak.
Kişisel gelişim, başarı.
Kariyere, başarı.
Para.
Neyin başarısına çıkacak? Başarı dediğin neydir? Ölçüsü neydir en sonunda? Bir makama yükselmek midir? Para kazanmak mıdır? Oradaysa eksik.
Zaten oradan film kopuyor ama daha.
Mesela bizim film orada kopuyor aslında.
Evet, evet.
Şimdi mesele o biraz daha. Doğan Cüceloğlu onları gördü yani. Ötesini gördü yani. Hı-hı. Ötesini görünce işte o ölümün getirdiği şey, ölümden sonrasıyla alakalı şeyler de girmeye başladı. O manada. Ondan sonra da zaten ötekiler tarafından daha çok eleştirilmeye başlandı.
Evet, evet.
Yani çirazesinden kayıyor mesela,
evet,
bu
ya,
sefer.
Evet.
Orada da değilim. Söylediğiniz çok önemli bir şey var. Biz ona aslında, siz de onu biliyorsunuz, konfor alanı diyoruz. Konfor alanını terk etmeden gelişim olmaz hocam.
Evet.
Çünkü konfor alanı bizzatihi sabit durma alanıdır. Anladın mı? Baba koltuğudur yani. Hep en rahat kıyafeti giymektir. Hep aynı yatak, aynı yatak niye rahattır hocam? Ya yastığını biliyorsun, yorganını biliyorsun, yatağını biliyorsun. Hatta vücudunu şeklini almış. Ama orada yatılır hocam yani. Orada ilerleme olmaz yani. Evet. Konfor alanında.
Evet.
Çok konforlu bir alan olmaz yani. Uyursun ya. Anladın mı? Konfor alanında. Konfor alanını terk ederek gelişme başlar. Aslında gelişmenin bir ifadesi de konfor alanını terktir zaten. Onu terk etmeden gelişmeye başlayamazsın.
Ve en insanın en böyle rahat ettiği konfor alanında kendi doğduğu, yetiştiği yerdir. Evet, evet. Aslında o oradan terk de bir anlamda. Evet, hani evet. Kendine ait güvenli alandan çıkıyorsun. Doğru. Ve dolayısıyla yeni tehditler, yeni belki seni geliştirecek fırsatlarla yüze gelmiş oluyorsun.
Hatta programa girmeden konuştuk. İrfan Hoca anlattı ya. Aslında camiye gitmek bile orada o manada bir konfor alanını terktir dedi. Yani konfor alanını terktir demedi de. Yani sen evini terk ediyorsun. Çıkıyorsun evinden.
Önce yatağı terk ediyorsun.
Yatağı terk ediyorsun. Odanı terk ediyorsun. Evini terk ediyorsun. Ne için yapıyorsun
evet,
bunu?
Yanında kabristan olan bir camiye gidiyorsun
Allah'la
mesela.
Allah'la buluşmak için. Bir, evet. Bir fedakarlık yaparak gidiyorsun
evet,
buna.
Evet.
Yani evinde de kılamaz. Bizi kılarsın netice değil mi hocam? Hayır. Ama bütün bunları terk ederek bir iş yaptığında odaklanmış oluyorsun aslında. Bir hedefine doğru. Hedef de burada mesela. Mesela en sonunda şuna bağlandı. Secde edebilmek için bunu yapıyorsun. Evet. Secdeden maksat ne?
Yaklaşmak.
Yaklaşmak. Mesela evet. Aslında esas yaklaşmaktır. Ama secde etmeden de yaklaşma olmaz. Ama şu da var hocam. Her secdeden de yaklaşmaz. Bir de o var. Yani evet. Ona bağlanmamış. Nasıl bir secde olacak o? Tamamen işte buna endeksli bir şey.
Evet.
Öyle bir secde olacak ki yaklaşacaksın. Yani hatta ben bir yazı tasarlıyorum. Eğer siz uygun görürseniz dergimizde de
bakacağız
yayınlanır.
Artık Mehmet abi. Öyle
evet, ben
herkesi
de öyle
böyle
tahmin ediyorum.
Evet, yani peşinden almıyoruz. Evet. Yine de buyurun siz.
Doğru.
Kısmen de önceliğiniz olabilir. Bir sonuçta refikliğimiz var.
Şöyle o zaman.
Yani, ona güvenerek yazı vermeyin yalnız.
Ben de şunu düşünüyorum. Hocam bu yazı çıkacak netice. Ya yazıyı değiştiririm sizin işaretlerinizle. Her yazıyı değiştirmezsem ben de genel yayın yönetmeni değiştirmeye bakarım yani. Bu yazı yayınlanacak
yani,
netice.
Elinizden geleni ardınıza koymayın Mehmet abi. Bu yazı orada değil başka yerde yayınlanır.
Evet, evet.
Dergiyi değiştirebilirsiniz.
Dergi
belki.
O da bir değişiklik.
Ha biz de okuyucuyu değiştirmiş oluruz.
Bak hocam
oluruz.
Bak konfor alanından çıkmak değiştiriyoruz ya. Bak o da bir konfor alanından
tabii.
Çıkmaktır.
Evet evet. Kesinlikle.
Değil mi hocam?
Kesinlikle öyle.
Tebdili mekanda ferahlık vardırın. Manası da bu aslında.
Evet.
Yani bu tebdil etmek neyle tebdil sana bir açılım getirecek. Yoksa alışılmış ritüeller hep aynı şekilde. Bir noktadan sonra dinlenmezsin bile hocam okunmazsın bile. Evet. Yani hep bir şeye tek düzeye bağlamışsın zaten derler adama o manada. Şimdi buradaki mesele konfor alanının terkidir fakat bize bir şey kazandıracak. Secde edip yaklaşamayanlar diye bir yazı kafamda var. O da önemli bir şey hocam. Yani asıl maksadı da bak maksat ne aslında? Ona odaklanmak lazım.
Yani orada hakikaten ben doğrusu ne söyleyeceğinizi merak ediyorum. Çünkü evet. Hani secde bizatihi yaklaştırıyor diye hep biz düşünüyoruz ama evet. Şimdi ayeti söyleyeceğim ama ayet o zaman secde şey evet. Gelecek. Yani secde yapmak gerekecek. O da ise secde et ve yaklaş da aslında yaklaştaki o ifade de sonuçta secde edene ait bir şey.
Evet.
Yani secde ettin daha sonra biz seni yaklaştırırız değil. Secde et ve kendin yaklaş.
Evet.
Yani orada yine bir irade sergile evet. Yani.
Yani aslında secde etmek orada gerek şart ama yeter şart değil.
Evet.
Yani.
Evet.
Ama bir de orada tabii niyet devreye giriyor bir başka birçok başka boyutu var. El netice biz eğer hedefe doğru bir şey yapacaksak oradaki konfor alanının dışına çıkmamız gerekiyor. Alışkanlıkların dışına çıkmamız
gerekiyor. Peki nasıl çıkacağız Mehmet abi? Konfor alanı şimdi aslında insanın bu anlamda konfor hep arayışı olmuş. Çünkü bakın dikkat edin. Ta çocukluğumuzdan beri biz aslında iş ararken de, dost ararken de, ev ararken de hep böyle bir konfor alanı olsun. Ya sıkıntısını çekmeyelim. Yani hele muhtaç olmasın, güne muhtaç olmasın hep böyle denmez mi? Yani sonuçta bir konfor alanı oluşturmak için yaşıyoruz aslında.
Doğru.
Fakat diyoruz ki bir taraftan da bundan sen çıkmadıktan sonra da hani bu şeye benziyor. Hazır ol cenge istiyorsan sulhu salah.
Sulhu salah. Evet. Aynen öyle. Aslında en nihayetinde hani burada çok konuşuyoruz. Ya işte bir zaman gelecek ki bir şirin bir Anadolu kasabasına yerleşip rahata ereceğiz. niye çıktın ki zaten oradaydın o zaman? Şirin bir Anadolu kasabasından çıktın da o kadar niye eziyet çektin kardeşim? Mesele aslında o da değil. Yani Ferhat'la Şirin gibi. Hani kavuşuyor da ya bu mu yani? Bitiyor aşk da bitiyor yani o zaman. Aslında o kavuşmak istediğin o da değil. Yani şirin bir Anadolu kasabasında rahat bir emeklilik için çalışmıyoruz hocam biz.
Yani aslında belki o çalışmanın getirmiş olduğu bir heyecanla devam ediyoruz yani.
Yani o da ama o onun getirisi o değil yani. Yoksa sende zaten var o. Konfor alanından çıkma o zaman. Tamam mı? Hep bir yere doğru ulaşmak hep yani değil mi yani? Bir hedefi devamlı büyüterek gitmek.
Yani. O şey vardı ya meşhur hikaye. Amerikalı zengin daha evet. Daha doğrusu iş adamı genel müdür daha doğrusu şey yapmış bir. Hani bir aylık bir tatile çıkmış sahil kasabasında.
Belki bir hafta sonluk yani.
Evet. Yanında bakmış böyle hırpani bir adam balık tutuyor. Evet. Ya sen demiş ne yapıyorsun? Daha doğrusu bir balığı tuttuktan sonra bırakmış. Yavaş yavaş malzemesini toparlayıp demiş öğleden sonra artık demiş istirahat edeceğim demiş. Evet. Bunu demiş pişirip yiyeceğim. Ya olur mu demiş ya öğleden sonra bir tane daha tut demiş. O bir balığı ne yapacağım ben demiş. Satarsın demiş. Peki o parayı ne yapacağım demiş. Ne bileyim bir olta daha alırsın demiş. Böyle ikili bir olta alırsın dört balık tutarsın. Sonra işte bir kayık alırsın. Sonra ya bir fabrika kurarsın. Sonra adam çalıştırırsın. Kendin çalışmak zorunda kalmazsın. Sonra işte benim gibi demiş bir tatil kasabasına gelirsin. Yani bir aylık tatil yapabilirsin. Zaten ben demiş bunu yapıyorum şu anda. Yani ben buradayım.
Sen burada yapıyorsun.
Buradayım zaten. Yani bu tam aslında o şeyi söylediğiniz aslında Mehmet abi sürecin kendi içinde bir çelişkisi olduğunu veya çok bir yere gitmediğini hani kör nokta derler ya kör noktası evet, var evet, yani o işin.
Evet, evet.
Doğru. Bir yere varmıyor yani.
Evet.
Bağlayamıyorsun bir yere.
Tam da aslında hocam şudur yani. İki gün eşit olan ziyandadır var ya hocam.
Evet.
Bu maddiyattan çok maneviyat içindir. Benim anladığım yani bize işareti. Yoksa biz Müslüman kadar iki gün eşit olan bir adam yoktur ki yani zaten. Hep eşittir yani. Hep aynı ritüeller vardır işte.
Evet o bakıldığı zaman öyle değil mi?
Yani,
yine gidiyorsun.
Günlük ritüeller vardır. Aylık bak yine Ramazan geldi. Yine üç aylar geldi. Kendimizi bildik bileli aynı ritüel yani. Evet. Hep sanki böyle bir şeye koysan eşitmiş gibi. Demek ki mesele onun dışında bir şey var orada.
Ya bir gönül kıvamıyla aslında.
Maneviyattır yani.
Evet.
İşte hep üstüne koymak.
Hem üstüne koyuyorsun abi hem de daha farklı bir hazla farklı bir seviyeden yapıyorsun yani.
Evet, evet.
Yani diyelim üçüncü kattan izliyordum bir ara manzarayı. Şimdi dördüncü kat çok daha farklılaştı. Evet. Beşinci kat, altıncı kat tarzında. Belki öyle bir yükseliş yani.
Belki de yani o. Ha şimdi tam da orada işte bir üstüne koyarak gitmek. Bir yerlere ulaşmak ama ulaştığın yerin hiçbir zaman son durak olmaması. Nihayet de senin istediğin şey zaten sonsuzluk arzusu.
Evet.
Değil mi? Yani o da biliyorsun ki ulaşılmaz. Bu dünyada da ulaşılmaz. Öte dünyada da ne olacağını şu anda anlayamıyorsun sen. Yani o sonsuzluğu kavramama dünyaya ait olmadığı içindir. Burada kavrayamazsın. Bilemezsin. Ama öte tarafta orada işin hakikatini gördüğümüzde anlayabileceğiz belki. İnsanı en çok korkutan şeylerden biridir yani oradaki o sonsuzluk kavramı da. Ya hiçbir sonu yok yani. Nasıl bir şey olacak?
Evet.
Yani orada anlayacağız.
Ya sonlu bir yerde, sonlu hayatlarla, sonlu evet. İdrakle nasıl anlayabiliriz ki?
Orada anlayacağız.
Yani evet.
Yani bu da bir şeydir hocam yani. Orada anlayacağını, orada anlamak da bir iman meselesidir
evet,
yani.
Evet, evet.
Yoksa bir karşılık, hakikaten karşılık yok o anlamda. Ne olacak? Son insan, sonlu bir insan. Yani ebeda diyor ya hani.
Halidine fiha ebeda.
Hem cenneti ebeda hem de cehennemi de değil mi hocam?
Evet
yani?
Evet.
Sonsuz. Öyle bir şey de var. Evet, ne evet. Kadar büyük evet. Bir şey.
Zor. Gerçekten yani.
Evet.
Hani o hazlarla ilgili sonsuzluk insanı biraz böyle
evet.
Hani heyecanlandırıyor ama öbürü hakikaten çok daha büyük bir sıkıntı evet. Yani. Şu dünya hayatında Mehmet abi yani kafirin ya da işte efendim böyle bir Allah'a inanmayanın dolayısıyla böyle bir cehennemde sonsuza kadar kalmaya razı olacak birisinin yani böyle bir tehdit ya velev ki hani inanmasam bile hani
ya çıkarsa
şimdi hani şeyle bir dehri diyorlar böyle zamanın tanrı olduğuna inanan bir adamla Hazreti Ali'nin arasında böyle münakaşa geçmiş böyle o ona bir şey söylüyor o ona söylüyor işte ya demiş bu kadar gayret ediyorsunuz yoruluyorsunuz namaz kılıyorsunuz şunu yapıyorsunuz bunu yapıyorsunuz ya yoksa demiş. Demiş ki bütün bunlar benim bu dünya hayatında yapmış olduğum seçimin sonucu yorgunluklardır. Ama ya varsa?
Evet.
Şimdi evet. Bu böyle bir şey yani.
Alternatifi ne yani?
Evet.
Ne yaptın?
İşte da? Neyi neyle satın alıyorsun
yani?
Neden
mahrum oldun ki yani?
Evet.
O anlamda. Şimdi Bu ibadetlerden bahsediyoruz ya hocam mesela. Bu ibadetlerde evet bir konfor alanının terkidir aslında. Yani namaz kılıyorsun, bir konfor alanını terk ediyorsun değil mi? Abdest alıyorsun, ona göre şey yapıyorsun, kılıyorsun.
Ya Ramazan orucu öyle hacca gidiyorsun.
Ramazan orucu zaten bizzat birinci derecede ihtiyacın olan bir şeyi terk ediyorsun. Yemeği, içmeyi terk
zekat
ediyorsun.
Zekat hakeza öyle.
Malından veriyorsun. Hac mesela hocam, en büyük konforsuzluk haçtadır o manada.
Evet.
Niye?
Evet.
Öyle bir kıyafet giyiyorsun ki onu taşımak zaten bir imtihan. İki tane börtü onunla günü geçireceksin yani.
Evet.
Hani
evet.
Hacı kıran, hacı
ifrat.
Ona göre de fark eder de. En azından yani bir iki gün o ihramla duruyorsun.
Tabii tabii. O, ölü
başka hiçbir gibi. Şey yok yani.
Evet.
Sonra gidiyorsun o kalabalığa. Ciddi bir milyonlar orada. Sen de oradasın. Yani bu ama bu bir defalık farz olmuş. Bak o da önemli bir şey. Yani en büyük konfor alanını terk etmek hacdadır. Fakat bir defa sana farz olmuş. Ama gittikten sonra da her sene gitmek istersen o da ayrı bir şey.
Evet, evet.
Yani hani insan da böyle adrenalin falan diyorlar ya.
Evet.
Yani ona ne kadar benzetilir bilmem yani o manevi heyecan nasıl bir şeyse, nasıl bir dostsa orada.
Burada Mehmet abi konfor alanının terkiyle ki ibadetler o manada onu söylüyor dediniz. Konfor alanının terkiyle oluşan ama yine ibadetlerde de bir konfor var. Onu bir isterseniz bir ara verelim.
Tamam.
Onu bir konuşalım biraz sonra. Efendim hayrola da ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte birazdan sizinle tekrar beraber olacağız. Hayrola da tekrar beraberiz efendim. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte ibadetlerin konfor alanını konuşuyoruz Mehmet abi. Şimdi konfor alanı dediğimiz şeyin kişisel gelişimde aslında en önemli kavram olduğunu, oradan çıkabilmenin insanı geliştirdiğinden bahsettik. Sonra dedik ki ya ibadetlerde de aslında konfor alanını terk etmek esastır. Fakat hani haçta olduğu gibi bir kere belki gidiyorsun o farz üzerinden düşüyor ama her sene gitmek istiyorsun. O konforsuzluğu bir anlamda istemenin bir konforu var.
Konfor
ondan
demeyelim ona işte. Belki o konforla tatmini arasındaki o şeyi değil mi?
Ha, kalbi tatmin. Evet
tabii o kalbi tatmin Allah'tan geliyor. Ancak Allah'la olacak bir şey. Öteki de maddi bir tatmin. Evet var o da var hocam bak şimdi. Terfi ettiniz. Bir tatmin duyuyorsunuz. Ama bak bu da geçici. Şirkette bir yere geldiniz. Üniversitede bir yere geldiniz. Bürokraside bir yere geldiniz. Tatmin geçici. Sonrasında da onun elinizden yok olma düşüncesi size acı vermeye de başlıyor bir noktadan sonra. Acaba elimden mi gidecek? Ondan sonra elden gitmemesi için çalışmaya başlıyorsunuz. Yani bu tatil psikolojisinde vardır hocam mesela. Adam tatile gider ama ya tatil biteceği için duyduğu üzüntü onun şeyine tatminini etkiler. Nasılsa bitecek değil mi? Bitmeye yaklaşıyor.
Pazar gecesi sendromu.
Gibi. Ya, pazar gecesi sendromuna pazar gecesi sendromu var. Niye? Pazartesi için var. Ama cumartesinden girmeye başlarsın. Ya yarın pazar gecesi. Ya bir şey yok ki. Ya pazartesi içinde. Cuma'dan da girersin oraya.
Evet.
Yani gitgide bu nedir aslında? Elinden gideceğini bilmek. Aslında daha 3-4...
Hep yine dönüşte sonsuza çıkıyor hadise yani.
Aslında şuna sonsuzluk çıkıyor hocam. Arayışı. Hani diyor ya ölüm. O da onun ölümüdür. Çok zikrediniz. Niye? Tatminleri ne yapıyor?
Kesiyor.
Ölüm acılaştırıyor, kesiyor. Yani aslında sen bir makama geldin. O makam elinden gidecek. O makamın bir ölümü var değil mi hocam?
Evet. Evet.
İşte o onu acılaştırıyor orada durduğun süreyi. Tatile gidiyorsun bitecek ya acılaştırıyor hocam. Tamam mı? Aslında hadi geç bunu. Tatil deme. Tatilciyle.
Ya bu insanı sevdiğin için de böyle. Mesela Mehmet abi seviyorsun ama ölecek yani.
Tabii.
Kimi seversen sev ölecek diyor
tabii,
ya.
Tabii doğru.
Hangi ilişkiye başlarsan başta bitecek.
Başta.
Şimdi dolayısıyla o da bir acı veriyor aslında insana.
Veriyor başta kendin.
Evet. Yani, sen kendin gideceksin zaten.
Dünyada da yaşıyorsun hocam.
Evet.
Dünyada da o. Ya yani adam neyle ortaya çıkıyor? Yani o. Hani o Muhammed Ali vardı. Onun bir hareketi vardı. Böyle yumruk şeyi.
Arı gibi sekerim.
Şey nasıl sekerim arı gibi? Neydi?
Yok. Kelebek gibi sekerim, arı gibi sokarım.
Kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım.
Öyle mi? Tamam.
Diyordu. O ayrı bir mesela böyle bir yumruk hareketi varmış. Şey oldu o. Elleri titriyordu biliyorsun. Hala onu yapmaya çalışıyor
Allah
adam.
Allah Allah.
Şimdi o hareketi şimdi. İnsan için de böyle hocam. Bakıyorsun. Ya 20 sene, 30 sene, 40 sene evvelki adam kendine o halde göstermek istiyor. Ya o halde değilsin ki kardeşim. Saçın başın dökülmüş. Şişmanlamışsın. Şöyle olmuş. O fit zamanım vesaire falan filan.
Siz çok seversiniz. Sanat güneşinde de aslında öyle bir haleti ruhiye var değil mi? Son anında bile böyle şey gözükme hali mesela böyle. Ödül alacak TRT'den. İşte ondan sonra vefat etti ya arka kuliste. Evet. Yani o şöyle neyle var olduysan hep onu muhafaza etme gayreti.
Ya nasıl yaşarsan öyle ölürsün.
Şimdi Kalaşnikov silahları var ya, onu üreten Kalaşnikov isimli bir Rus G3 tüfeklerine karşı üretmiş bu Amerikan G3 tüfeklerine karşı. Böyle adamı 80 yaşında küsur yaşındayken çıkartmışlar tebrik için bir böyle kutlama. Demişler ki ya senin silahın o kadar yayıldı ki dünyada G3 falan filan artık geçti yani onu. Evet. Rekabet unsuru olarak çıkartmıştınız. Yani bunun bir haklı efendim şeyini yaşaması lazım. Adam çıkmış konuşma yapacak. Demiş ki Kalaşnikov G3'e göre en iyi silahtır. Hala aynı yerde adam yani. İlk çıktığı yerde yani. Dolayısıyla hani bir neyle var olduysan onun işte seni getirdiği noktayı muhafaza etmekle ilgili. Halbuki aşmak çok büyük bir haslet yani. Onu kim başarabilir bilemiyorum ama belki yüce bir gayeye bağlarsan ancak aşabilirsin Mehmet abi. Evet. İşte orada diğer türlü böyle ufacık bir yerde debelenip duruyorsun yani.
Her hedef kendi büyük davamız içinde aslında bizim insanlık yaratılış sebebimiz içinde her şey küçüktür hocam. Yani şimdi bakıyor Ay'a gideceğiz. Gidelim. Ay ne ki yani en yakın yer. Mars'a indiler hafta içinde işte. Mars ne ki yani o zaman yani. Daha ötelerde o manada ya. Yani. Şimdi değil mi? Orada bu hedefin üstünde bir hedef vardır hocam. Asıl olan kulluktur. Ne olursa olsun. Ölüm de olduğu için. Ne olursa olsun hocam yani. Fiyakalı mı olacak mezarımız? Vesaire mi olacak? Ne olacak ki? Ziyaretçi mi çok olacak? Az olsun çok olsun ne olacak ki yani? Mesela ya işte eser bıraktım biz akademisyenler için. Çok insan okuyor, şu kadar okuyor. Şimdi bizim de skalamız var ya atıfta bulunma. Kaç kişi bize atıf yaptı vesaire falan filan. Yaptı. Ne olacak hocam? Neyin ölçüsü bu? Allah aşkına. Bu ölçü eğer ötelere bizi taşımayacaksa neyin ölçüsü yani? Tamam mı? Atıf sayayım. Benim atıf sayayım. Şimdi geçmişte olmayan bir şey. Eskiden kefenin deliği yoktu derdik. Şimdi adamlar o şey hesaplarını bırakacak yerler arıyorlarmış hocam. Öleceğim. Benim bu işte hesaplarım var ya internet hesapları.
Ha doğru.
Evet. Bu devam etsin. Birilerine miras bırakıyormuş. O devam ettiriyormuş.
Evet evet.
Falan. Ya bu şeyden farkı yok ki hocam. Öldükten sonra cesedi dondurmanın. Değil mi? Adam donduruyor cesedi.
Evet.
Teknoloji ilerlerse beni çözsünler. Tekrar hani öyle bir yere gelecek ki tıp. Eğer vücudun bozulmazsa ölüyü bile diriltecek. Onu bekliyor adam yani.
Evet.
Şimdi onun gibi. Yani ne manası var kardeşim yani o zaman? Nereye taşıyorsun ki? Ne olacak ki yani? Tekrar dirilsek ne olacak yani? Hani bu sendrom vardır yani. Tekrar geldim, tekrar dirileceğim. Ulan sen ne yaptın ki dünyada? Tekrar dirilsen ne olacak?
950 sene yaşarsan
Napolyon olsan ne olacak? Ben Napolyon'a gelsen ne olacak ki? Napolyon gelsen
para,
ne
para,
olacak?
Para yani demişler zaten.
Başka bir şey gelsen ne olacak yani? Daha hakikat elde de 50 defa gel git yani. Hiçbir evet. şey değişmez. Ha yoktur böyle bir şey. Reenkarnasyon şu bu. Hiç kimse de mütevazı bir adam olarak tekrar dünyaya gelmiyor. Hocam dikkat et. Ya bir Rus çarı olarak geliyor. Evet, ya bilmem evet. ne prensi olarak, prensesi olarak. La bir mütevazı belki de yaratılacağın tekrar gayet mütevazı bir adam düşünmüyor yani.
Abi ilk bölümde Doğan Cüceloğlu'ndan bahsettik. Şimdi onun son dönemde sosyal medyada da birçok belki dinleyicimiz görmüştür. Yayılan bir tespiti var. O tespit aslında bir dönem bir rektör yardımcısı, ikimizin de tanıdığı, sevdiğimiz bir akademisyen arkadaşımız tarafından ifade edildiğinde acayip bir şey olmuştu. Yani böyle yer gök neredeyse birbirine karışmıştı. Hocayı linç etmişlerdi tabiri caizse. Hoca demişti ki ya ben bu hani Anadolu irfanına güveniyorum.
Okum, evet.
Yani sonuçta bir okuyan şirazesinden çıkıyor. Ben hala okumamış halka güveniyorum tarzında. Evet. Doğan Cüceloğlu'nu da geçenlerde işte gördüm sosyal medyada. Amerika'da diyor insanlar okudukça diyor hakikaten incelirler. İşte nezaket sahibi olurlar. Kendilerine göre böyle bir efendim kalite kıvam kazanırlar. Ama Türkiye'de diyor tam tersi. İnsanlar okudukça diyor şirazesinden çıkıyor diyor. Dolayısıyla okumamış diyor. Hani irfan sahibi insana ben o noktada hayranım tarzında, evet, aslında aynı manayı ifade eden cümleler söylemiş oldu. Geldiği nokta o, o yani yine. İşte okumak bu noktada sanki biraz böyle işte insanın safiyetini, o irfani boyutunu birazcık böyle elinden alan bir ilginç bir nokta gibi sanki. Biz de linç etmesinler de şimdi. Evet. Ama okumak ne için tabii, onu belki ifade etmek lazım.
Bu ne okumaktır diyor ya yani. Evet. Okumak odur yani.
Okudum bildim niye deme, yani çok taat kıldım deme.
Evet.
Kişi hakkın bilmezsen. Bu nasıl okumaktır?
Bu nasıl okumaktır? İlim bilmektir değil mi yani? İlim ne için?
Kendin bilmektir.
İlim kendin bilmektir. Kendini bilmek de hocam Rabbini bilmektir. Nefsini bilen Rabbini bilir. Bizim şeyimiz budur yani. Kendini bilmek için de değil. Aslında tam da orada ayrıldığımız noktadır.
Evet.
Biz yolculuğumuza devam ediyoruz. Kişisel gelişimciler kendimi bildim artık. Nirvana'ya ulaştım. Bir dakika, oyun yeni başlıyor.
Evet.
Kendini bilmek Rabbini bilmektir. Rabbini bildin mi?
Ha, o zaman vazife başlıyor değil mi?
Onu hiç düşünmemiştim. Ya yok artık, bitti abi.
O zaman vazife başlıyor.
Evet, kendinde kalmaz orada.
Evet, evet.
Yani tamam mı? O secde et. Ya secde et, yaklaş.
Yaklaşmak peki nasıl olacak abi?
Evet.
Bakiyatus salihat ile olacak.
Evet.
Yani güzel amellerle. Ne onlar peki? İşte fakiri, evet, doyuracaksın. Evet. O sarp yokuşu açacaksın. Elinden tutacaksın.
Ulaştığın şeyleri harcayarak yapabilirsin. O
evet,
da terk demektir
terk
zaten.
Evet.
Terk etme ya. Hocam biz hiç böyle bir yolculuk yapmadık şeydi ama uçan balonlarla yükleri
Kapadokya'da bir şey yaptım Mehmet abi.
Sen çıktın mı ona?
Yok, çok pahalıydı ya. Yani evet, buradan yetkililere sesleniyoruz. Çok pahalı Kapadokya'daki balonların fiyatları diyelim.
Evet. Çok pahalı hakikaten ama normal ya hocam.
Bir aile için normal olabilir belki.
Oraya kadar gittin, onu yukarıdan göreceksin. O balonda yani bir maliyeti
siz
var.
Siz bindiniz mesela mi?
Ben binmedim, yok.
Hayır, ne, o balon örneğini niye verecektiniz?
Bir şeyleri terk etmeden yükselemezsin diye. Evet.
Yani onun da bir mekanizması var, çalışma mekanizması.
Hayır hayır, o da espri şeydir, yükleri atarak yükseliyorsun ya.
Evet.
O manada. Bagajınla çok yere gidemezsin.
Gidemezsin, hocam. Evet.
Evet. O aslında o da bir zahit bir şeydir yani. Yani sen o aslında biriktirdiğin şeylerin kendinin olmadığını anlayacaksın yani. Ben biriktirdim, ben yaptım, ben ettim demek de yol kesicidir. Tam da o hikaye orada bitiyor zaten.
Evet.
O aslında ben yaptım diyor ya, ulaştım diyor ya. Nirvana diye bir şey yok hocam.
Yani bu dünyada
bize,
yok mu Nirvana?
Bize Nirvana yok.
Evet, bize Nirvana yok.
Bize Nirvana yok. Nirvana o işte ben geldim buraya falan. Yok, böyle bir şey yok.
Medain valisiymiş malum Selman-ı Farisi Hazretleri. Sel basmış. Kendisinin bütün böyle eşyası, yani bütün eşyası, bir kılıcı, bir tane böyle kabı, onu bir çuvala koymuş. Hani yüksek bir yere çıkmış, sel geliyor. Ey insanlar, yükü az olan kurtuldu, yükü az olan kurtuldu demiş. Hakikaten bu bir çok önemli bir nokta yani Mehmet abi. Ne kadar varlık o kadar darlık aslında.
Sami Efendi Hazretleri malum şeyin son mezunlarından artık, Osmanlı dönemi Hukuk Fakültesi'nin bitti. O zamanki adı Hukuk Fakültesi değil. Darül Fünun neyse vesaire. Hukuk gibi bir şey okuyor. Mecelle işte o güne göre. Sonra orada da aprofondi sınavları var. Yani
aprofondi?
Aprofondi, yeterlik aprofondi sınavları.
Yeterlik sınavı, evet.
Hukukta o vardır. Çok da ciddi bir sınav. Belki tekrar geri mi koyuyorlar ne, onu da bilmiyorum.
Şey yaptı zannediyorum, yok.
Yeterlilik
100 bin kişiye girmek şartı getirdi.
Ha, o ayrı ama ben en sonunda söylüyorum.
En son
tamam. Bir de bütün sınavları geçiyorsun. Bir de yeterlidir sınavını geçmek de ayrı bir iş. O sınavdan evvel o gece Sarıyer de oturuyor Sami Efendi Hazretleri. Geçici olarak Adana'dan gelmiş talebe. Bir sel geliyor hocam. Çok ciddi bir sel. Hatta orada ölümler oluyor o semtte. Sami Efendi'nin bütün kitapları, hukuk kitapları o selde gidiyor. O güne kadarki bütün hukuk kitapları. Sami Efendi Hazretleri diyor ki herhalde biz bu mesleği yapamayacağız. Onun işareti olarak kabul ediyor bunu.
Evet.
Bütün kitapların gitmesini yani. Ve hakikaten de sonra sistem değişiyor. Ve Sami Efendi o gördüğü hukuk eğitimini o sistem içinde yapmak istemediği için de hiçbir zaman o aldığı diplomayla bir şey yapmıyor yani. Çünkü sistem değişmiş.
Evet.
Ben bunu şeye benzetiyorum biraz. Mevlana Hazretleri'nin hani bir şeyi vardır ya. O Şems'le tanıştıktan sonra bütün kitapları havuza atar. İlim kitaplarını havuza atar. Aslında bir şeyi terk eder. O güne kadar geldiği şeyi. Aslında onu Mevlana yapma şeyi de odur. Temeli de odur zaten. Evet. O terk ettiği şeylerdir.
Geçen bir tweet attım Mehmet abi. Onu da bir yerden gördüm. Çok hoşuma gitti. Biz dedi ki diye atıyoruz tweetlerimizi de. Kitapları suya atmak için önce kitapların olması lazım.
Evet.
O da bir önemli bir şey yani. Yani şimdi Sami Efendi Hazretleri diploma olacak ki onun bir hakikaten bir kıymet ifade etmediğini anlam, yani oraya varmadıktan sonra onun hiç olmadığını anlayamıyorsun yani. Evet.
Hatta şey denir hani sonra Mevlana Hazretleri evet o havuza attı bütün kitapları ama sonra belli Mevlana olduktan sonra havuzdan hepsini çıkardı. Hiçbiri ıslanmamıştı.
Evet.
O ayrı bir şey ya da. Ya yani bir metafor kullanılıyor
yalnız
burada.
Dün şey vardı bizim Hüdayi mezunlarıyla Fahri Sarrafoğlu'nun şeyleri oluyor.
Sohbetleri. Evet, evet, evet.
Böyle bir şey anlattı. Dedi ki biz dedi Musa Efendi Hazretlerine gittik dedi. Dört arkadaş diye bahsetti. Müdürümüz de var. Yani muhterem
evet.
Müdürümüz içlerinde. Evet. Bize dedi 20 lira para verdi. Hiç unutmuyorum dedi. Bugünün yani evet. 100 lirası gibiydi dedi. Gidin İstanbul'da yapılabilecek şu anda dört arkadaş en iyi şeyi yapın. Nedir o? Sonra bana gelip anlatın. Diye Fahri abi böyle bir evet. şey anlattı. Bunlar da Malta Köşkü'ne gidip orada bir tatlı yemişler.
Evet.
Böyle hakikaten köşkte tatlı yedik. Yani İstanbul'un en güzel tatlarından, en güzel mekanlarından bir tanesinde. Musa Efendimiz'e gelip anlatmışlar. Hoşuna gitmiş, memnun olmuş.
Evet.
Demiş ki işte demiş. Yani onu görmeseydiniz, bilmeseydiniz, tatmasaydınız aklınız orada kalacaktı. Yani görmek lazım, bilmek lazım, tatmak lazım. Bu tür efendim meşru dairede neyin ne olduğunu anlamak lazım tarzında bize bir ders verdi diyor.
Evet, sonra da vazgeçmek lazım.
İşte ondan sonra. İşte bilmeden tatmadan vazgeçemiyorsun Mehmet yani, abi. Doğru, o önemli bir nokta.
Doğru. O bir şey olarak kalıyor sende. Bir ideal olarak kalıyor. Gerçekleştirdiğinde bitiyor. Doğrudur.
Şeye geldik Mehmet abi en son. Kadir Topbaş Bey de vefat etti. Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin.
Onu da İstanbul'a yaptığı hizmetlerle hayırla yad edelim.
Daha çok o neyle yad ediliyor biliyor musun? Her gelen belediye başkanı ciddi şeyler yapıyor ama ona öne çıkan şeyi ben şimdi arkadan konuşanlar değil, beyefendi insandı.
Değil mi? O çok önemli.
Kibar insandı.
Haslet çok güzel.
Nazik insandı.
Evet.
Üslubu çok muhalefette bile yani.
İstanbul beyefendisiydi
evet.
diye.
Yani şimdiki yani biz hepimiz abi derdik ona. Diyorlar mesela. Muhalefette bile yani. Bu önemli bir şey hocam yani.
Çok önemli.
Bir şey ki seni rakibin methetsin. Yani değil mi? Siyasi mücadele yaptığın adam seni methetsin. Bu önemli bir şeydir. Kadir abi de ölmeden bunu bilemiyorduk yani.
Evet.
Ölünce ortaya çıktı.
Zaten öyle olur abi genellikle.
Öyledir yani.
Biz de mezarın taşını dikmeden kimse hakkında güzel konuşulmaz.
Dikkat edersen bu konuşulan bütün hassasiyet ve özellikler başkanlığına ait şeyler değildi.
İnsanlığına
ait şeylerdi.
Çok güzel tespit ettiniz orada.
Ve o başkanlığı bıraktı ama
insanlığı
her
bırakmadı.
Şey gitti onlarla. Evet. Ama kalan yine insanlığıymış. Herkes ondan bahsediyor.
Evet.
Evet bir eser bırakırsın vesaire şu bu. Onlar da önemli şeylerdir belki ama asıl olan bu kubbede
hoş seda
bırakmaksa o hoş sedayı bırakmıştır yani.
Yani bu da tabii gönle girmek de oluyor Mehmet abi. Gönül evet, almakla, evet, gönül vermekle. Evet.
Bir güzellik yapmış, bir kibarlık yapmış, bir insanlık yapmış, bir abilik yapmış. Hep bunlar. Yani netice hocam devlet hizmeti de. Kendin para katmıyorsun ki ya. Devletin parasıyla bir işi yaptırıyorsun. O,
evet.
o sana ait değil aslında. Zaten öyle yapılması lazım.
Bir şey başörtülü bir hanımefendi yani öğrencinin bir tweetini gördüm de Mehmet abi.
Evet.
İşte Kadir Bey vefat edince insanlar oradan şeylerini yazıyor, düşüncelerini, duygularını yazıyorlar. Bilmiyorum niye ama diyor böyle bir kaldırıma oturmuş ağlıyordum diyor. Yanımdan birisi geçti diyor böyle etrafında kalabalık bir. Niye ağlıyorsun kızım demiş. Böyle bir şey diyemedim diyor. Ondan sonra bak demiş bu şeyin telefonunu alalım. Ondan sonra şöyle böyle işte bir ihtiyacını görelim yanındakiler diyor. Sonra öğrendim ki Kadir Topbaş'mış o diyor.
Belediye başkanıyken.
Belediye başkanıyken. Sonra diyor ben diyor ondan çok etkilendim diyor. Kendisine diyor şey yaptım diyor. Düğün davetiyemi gönderdim diyor. O gün diyor gelememiş ama bir arkadaşını görevlendirmiş. Tam da işte yoğun işlerimden dolayı bir hediyesini göndermiş. Yani ben bunu bununla hatırlıyorum diyor. Hem o gün benim diyor ihtiyacımı gördü diyor. Hem diyor sonra düğünüme diyor bu şekilde iştirak etmiş olması diyor. Beni diyor çok diyor memnun etmişti diyor. Yani böyle insanlarda hakikaten böyle izler bırakabilmek hakikaten önemli Mehmet abi. Yani.
Hocam o başkanlıkla alakalı. Sen bir de o başkan olma Kadir abi de bir de tabii ya, siyaseten geç bir yaşta başkan oldu. Yani mesela 30'lu 40'lı yaşlarda değil. Yani 60'lı yaşlardan sonra. Asıl bir onların bir ticari hayatı var biliyorsunuz. Onların pastaneleri var meşhur.
Evet.
Kim bilir belki hani başkan olduktan sonra o kıza bir el uzatmış ama yani ne kadar fakir, fukara, guraba insanın karnına bir şey gitmiştir o lüks pastanelerden.
Evet.
O hikayeleri anlatanlar esas
ya,
önemli.
Önemli değil mi?
O hakikaten. Kadir abi yapan odur işte yani. Onu evet. Oraya taşıyan odur. Yoksa o aldı oy geldiği yer belediye başkanlığı. O en son nokta zaten. Ama onu oraya taşıyan odur yani. O kim bilir onlar anlatsa yani şu kadar işte yemek verirdi bize karşılığını hiç beklemeden şunları yapardı. Mesela odur yani adamı.
Şeyi anlattı ya yapan. Geçen İrfan hocamızdan hakikaten böyle Allah razı olsun güzel şeyler de çıkıyor anekdotlar.
Evet.
Afif Topbaş abiden hani onun babası Nuri Topbaş amcamızdan bahsetti. Böyle dedi Eyüp Sultan Camisi'nin kubbesinin sanki böyle bir aynayla yere aksetmiş el halısı dokutmuş ve o halıyı Eyüp Sultan Camisi'ne serdirmişti. Aynı halının üzerinde secdedeyken cuma namazında ikinci rekatta vefat etti. O vefatın sonrası Bahariye'den cenaze kalkmış zannediyorum veya oraya mı getirmişler bilemiyorum Mehmet abi. Bütün diyor oradaki diyor esmer renkli vatandaşlar diyor. Birden zuhur ettiler diyor. Yani Allah. Böyle o cenaze namazında babamız bizi bırakıyor gidiyor. Ondan sonra 16 yaşında diyor mahtumu kalktı ayağa. Dedi ki bu dedi fabrika ayakta kaldığı müddetçe dedi babamın yaptığı bütün yardımlar devam edecektir dedi. Onların gönlünü hoş etti yine diye. Böyle güzel anlatmıştı yani hakikaten.
Odur yani aslında.
O, budur asıl olan
hani,
budur.
Yaptığının hocam bak. O yaparken esmer vatandaşlar diyorsun. Yani ne kıymeti var ki versen ne olur vermesen ne olur değil mi onlara? Onların nasıl bir yansıması olur sana ileriye müteallik? Yani seni şuraya taşımaz seni buraya taşımaz derken.
Hani siyasetçi için oy verir falan diye
falan
düşünüyorsun.
Anca odur o da geçici bir şey. Fakat kalıcı olan o olmuş yani.
Ya, evet.
Yani değil mi kalıcı olan o olmuş yani. Aslında onlara da gitmemiş.
Evet.
Başka gideceği tam bir yere gitmiş ki. O kalıcı olmuş hocam yani.
Evet.
Aslında Mevlana'yı da Mevlana yapan budur Hazreti değil mi? Yani
evet.
Selçuklu rektörlüğü değil. O kitaplardaki bilgiler değil. Yani o da bir mühim bilgiler. Rektörlük vesaire falan o dönem bir de. Ama asıl olan ne? O Mevlana Hazretleri'nin onun içinden çıkabilmesi. Onun için de o kitapların suya girmesi gerekiyordu. Terk edilmesi gerekiyordu yani.
Evet gönül kıvamı. Cenab-ı Hakk'ın bize böyle bir kıvam nasip etsin Mehmet abicim. Efendim hayrola da bugün de Mehmet Emin Okur abimizle birlikte ben Mehmet Lütfü Arslan. Gündemi kendi kalbi duruşumuzla kalbimizin frekansı Erkam Radyo'da yorumlamaya çalıştık. Allah'a sığınırız yaptığımız hatalardan. Bir sonraki programda tekrar sizinle beraber olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim.